Ayrım 46.
3. İhtiyar John heceleyerek gazeteyi okuyordu. Kraliçe Victoria ve kocası Prens Albert parlamentoyu ziyaret etmiş. Aynı gün bir hayır pazarında bulunmuşlar. Kraliçeye bir buket İtalyan gülü sunulmuş. Prens midye kabuklarından yapılmak küçük bir kutu ve bir prensesin işlediği mendili satın almış. Kraliçe hazretleri uzun bir süre için Windsor'a gitmeyi planlıyormuş. Bu da kraliçenin halka taht için bir varis daha vereceğini gösteriyormuş. John, Victoria hakkındaki haberleri okurken ne özel bir saygı duyuyor ne de sinirleniyordu. Onu zararsız ve kendince gerekli buluyordu. Parlamentonun ve hayır pazarlığının açılışını yapacak, unvan dağıtıp önemli görüntüsüyle yılbaşı takvimlerini süsleyecek birileri olmalıydı. Ermen ve Engels bürosundaki memurlar uykulu bir şekilde divitlerini hareket ettiriyorlardı. Düşünceleri hiç yorulmadan akıcı bir şekilde beyinlerine kurulu bir saat yerleştirmişçesine hareket ediyordu. Friedrich memurların arasında oturuyor ve onların at yarışları, sömürgelerde insanın zengin olma imkanları, kilisedeki son dua ve son dans gecesi hakkındaki gevezeliklerini dinliyordu. Genç fabrikatör banka hesaplarını, ticari anlaşmaları, tekstil şirketlerinin raporlarını kontrol ediyordu. Atı dışarıda heyecanlı bir şekilde kişniyordu ama sis genellikle yapılan gündüz gezisinin gerçekleştirmesini engelliyordu. John üzerinde firmanın ismi yazan büyük kapalı zarfları büroya getiriyordu. Masaların arasından geçiyor ve Friedrich'in arkadaşça bakışlarına saygılı ve havalı bir şekilde cevap veriyordu. Büroda verdiği birkaç yıllık hizmet ona güvenilir bir adam gözüyle bakılmasını sağlamıştı. Yerel Chartist örgütüne üyeydi ama ona bu konuda ve bazen firmanın şefinin yanında bile söylemeye cesaret ettiği sinsi iğnelemeleri konusunda göz yumuyorlardı. Baba Engels ihtiyara tanrı korkusu aşılamaktan çoktan vazgeçmişti. Calvin'in karamsar kitapları öylece efendinin yazı masasının çekmecesinde kaldılar. Oysa onları büronun bekçisine Noel hediyesi olarak verecekti. John işten sonra genellikle kendi örgütünün toplantılarına gidiyordu. Orada bazen Friedrich ile karşılaşıyordu. Genç adam İngiliz işçisinin yaşamını oluşturan çelişkileri dikkatle araştırmaya devam ediyordu. Yıpranmış ceketli, yamalı pamuk gömlekli, değişik şekillerdeki soğumuş kumaş şapkalı insanlar halka açık salonlarda neredeyse mutlu görünüyorlardı. Onlar öyle akıllı, alaycı, ikna edici ve cesurca konuşuyorlardı ki Friedrich de tıpkı bir zamanlar Paul'ün de hatırladığı gibi antik çağı ve Elia'daki sokak konuşmacılarını hatırlıyordu. Chartism gerçekten de İngiliz proletaryası için mükemmel bir güzel konuşma okuluydu. Sürekli yapılan toplantılardan birinde John Friedrich'e Julian Herney'i gösterdi. Friedrich bütün gece Herney'i izledi ve ilk fırsatta onunla tanışmaya karar verdi. Herney, Engels'ten sadece 3 yaş büyüktü ama dış görünüşleri yaş farkını çok daha büyük gösteriyordu. Chartist fırtınaları Herney'de izler bırakmıştı. Herney, gezgin bir denizci gibi kabalaşmış ve içine kapanmıştı. Sosyal savaş onun doğal afetiydi, metinleşmiş ve olgunlaşmıştı. John eskiden olduğu gibi ona tapıyor ve ona Marat diyordu. Bu ismin nereden geldiğini ve kime ait olduğunu tam olarak bilmiyordu. Marat bir zamanlar bir yerlerde halk için savaşıp ölmüş olan bir kahraman ismiydi. Yabancı tarihler ihtiyarı pek az ilgilendiriyordu. Ama Taylor bu konuda çok iyiydi ve Herney'e Marat adını vermişti. İhtiyarın Fransız devrimi hakkında bildiği tek şey, İngiliz parlamentosunun Fransız devriminin tabutuna çivi çaktığı ve onun mezarının üzerine ilk avuç toprağı attığıydı. İhtiyar Şeytan Pitt'i de halkın dostu bu Fransızdan çok daha iyi tanıyordu. Friday toplantıdan sonra işçilerin marşı durulunca evlerine doğru dağılan kalabalığın arkasından yürüdü. Cesur nutuklar hala duyuluyor olmasına ve dayanışma yeminlerine rağmen işçiler gürültülü salondan çıkınca sessiz ve boyun eğmiş bir şekilde gecenin yoksul kenar sokakların karanlığının içerisine dalıyorlardı. Yağmur omuzlarını dövüyordu. Friday pelerinin yakasını kaldırarak arkalarından yürüdü. Yoğun insan kitlesinin içerisinde ihtiyarın öksürüğünü duyup kambur sırtını görünce John'u küçük bir meyhanede ısınmaları için davet etti. İhtiyar John bu gece gizemliydi. Yanmış iplik rengindeki seyrek bıyıklarını çok anlamlı bir şekilde kaşıyordu. İngiltere'deki işçiler hakkında kitap yazmaya hazırlanıyorum. Kim için diye şüphe etti John. Zenginler için ilginç olmaz. Bizim ise paramız sütüne bile yetmiyor. Kitaplar işçinin kesesine göre değil. Biz de hakkımızdaki şeyleri zaten biliyoruz. Ama başka ülkelerde de insanlar, işçiler var ve onlar İngiltere'yi adanmış bir ülke olarak görüyorlar. Nemli gece sohbeti teşvik etmiyordu. Büyük bir tekstil fabrikasının yanında evlerin arasındaki küçük boşluğa beyaz güvercin meyhanesi sokulmuştu. Uğrayalım diye teklif etti Engels. İhtiyar isteksizce reddetti. Acele ediyordu ama nereye acele ettiğini söylemedi. Kısaca görüşmek üzere deyip ayrıldılar. Friedrich eve doğru yürüdü. İşçilerin kendisine karşı davranışlarında gösterdikleri güvensizlik hakkında soğukkanlı bir şekilde ve bir iş adamı edasıyla düşünüyordu. Bendeki yabancıyı görüyorlar. Ermen ve Engels firmasının ticarethanesi işçilerle benim aramda bir duvar gibi duruyor. John haklı. Şimdilik fabrikatörün oğluna güvenmesi için bir sebep yok. Ki bu oğuz yakın zamana kadar faziletli bir şairdi. Çeşitli soyut düşüncelerin koyu sesinde ayakları havada bir filozoftu. İhtiyar proleterde sözlere karşı tetikte olmanın ve güvensizliğin sağlam üçgüdüsü yaşıyor. Maalesef felsefi çatışmalardaki hizmet ve onlardan kalan yara izleri, Özgürler Birliği'ndeki tartışmalardan dolayı dillerde kalan nasırlar John Smith'lerin gözünde hiçbir değer taşımıyor. Bu konuda John Smith'ler haklılar da. Onlar devrime doğru yaşamlarının tek hedefine yürür gibi yürüyorlar. Onlar için özgürlük ve çalışma oksijen ve ekmek gibi bir şey. Oysa benim gibi birçok insan için özgürlük ve çalışma genellikle boş lakırdılardan kurtulmak, beyin ve vücut için antrenman, sümüksü bir filantropi. Dışarıdaki yoksulluk manzarası iştahımızı kaçırıyor. Perdeleri kapatıyoruz veya birkaç kuruş sadaka verip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Dickens ve George Sand'ın eserlerinde yoksulluğu anlatan duygusal sahneler de aynı amaçla çizilmiş. Her ikisi de yoksullara karşı vicdan borcunu ödediğini düşünerek, rahatlayarak öğlen yemeklerini yemek istiyorlar. Yoksa vicdanları onların midesini bozuyormuş, iştahlarını kaçırıyormuş. Çektikleri vicdan azabından dolayı şarap ve şeker onlara ekşi geliyormuş. Onlar da vicdana, acıma duygusu ve insanseverliğe çağrı olarak sadaka veriyorlarmış. Ama John ve arkadaşları sakat değiller. Onlar zafere doğru yürüyen ve fedakarlıkları yürüyüşün gereklilikleri olarak gören mücadeleciler. Eğer ellerimiz birleşir ve omuz omuza yürümeye başlarsak onlar değil, bununla ben gurur duymalıyım. Belki de ben bir bölüğün hiç de kötü olmayan bir komutan olabilirim diye düşünüyordu Friedrich, hüzünlü Püritan şehrinde dolaşarak. Manchester onun barmenine hiç de benzemiyordu. Lancashire, Ren ülkesiyle kıyaslandığı zaman yeryüzünün terk edilmiş bir parçası gibiydi. Burada gökyüzü her zaman nezle diye şaka yapıyordu Alman. Ama muhteşem ülkesine duyduğu özlem gittikçe keskinleşiyor ve ona acı veriyordu. Özlem sevgili Ren'i ve vadisini en çok arzulanan tonlara boyuyordu. Orada artık otlar yeşillenmiştir, cemreler düşüyordur. Doğa süslü, orada güneş var, öyle çok arzulanan güneş. Özlem Friedrich'i bir bira meyhanesine götürdü. Orada Friedrich genç bir işçiye bira ısmarladı ve onunla eski bir dostuymuş gibi konuştu. Ama Friedrich bugün, şimdi Nibelungların destansı nehrini anlatmak istiyordu. İşçi de büyük bir zevkle dinliyordu. Çünkü o bir İrlandalıydı ve o da tıpkı Friedrich gibi yeşil ormanları ve serin nehirleri özlüyordu. Yeşil ve mutsuz İrlanda'yı içelim. İhtiyar ve neşeli Ren'e içelim. Ren civarında doğan bir insan doğası itibariyle gerçek bir sangviniktir. Onun kanı damarlarında taşkın bir şarap gibi akar. Gözleri ise her zaman canlı ve neşeli bakar. Almanlar arasında en mutlusu odur çünkü dünya ona her zaman diğer Almanları olduğundan daha muhteşem, yaşam daha sevinçli görünür. Gülerek ve laflayarak bağcı bankında oturur. Karşısında bir kadeh vardır ve tüm tasalarını çoktan unutmuştur. Diğer Almanlar ise onun yaptığının aynısını yapmayı konuşurken değerli zamanlarını kaybederler. Hiç şüphe yok ki yaşamdan zevk alma fırsatı ne zaman çıkarsa çıksın bunu değerlendirmeyen tek bir renli yoktur. Yoksa onun koca bir aptal olduğu düşünülür. Renlinin deli fişekliği daha uzun süre gençliğini korumasını sağlar. Renli, hayatı boyunca neşeli, taşkın çılgınlıklarla, delikanlı şakalarla veya olgun insanların deyişiyle delice saçmalıklarla ve akılsızlıklarla eğlenir. Çalışma ve tasaların kuru günlük hayatın içerisine batmış olan ihtiyar esnaf bile, sabah çocuklarını yaramazlıklarından dolayı tokatlasa da akşam elinde bir bardak birayla onlara gençlik günlerinde kahramanı olduğu eğlenceli hikayeler anlatır. Grev öğleden sonra başladı. Saatler fabrika korpüslerinin onlarca saati grevi sessizce ilan etti. Uslu saat yayının zor fark edilen duraksamasıyla birlikte iş bırakıldı. Yay dama oynayan çocuk gibi öteye doğru küçük zıplamalar yaptı. İşçiler kargaşa içerisinde fabrika ve atölyelerden ıssız sokaklara döküldüler. Şehir öğleden sonra tıpkı sadece hava aydınlanmaya ve kararmaya başladığı zamanlardaki gibi canlandı. Tüm kiliselerde, tüm meydanlarda mitikler yapılıyordu. Fabrika binaları ve bahçeleri ıssızlaştıkça şehir ve sokaklardaki heyecan artıyordu. Friedrich Engels, büronun penceresinden hızla yürüyen kalabalıkları gördü. geri çekilme sahnelerini hatırladı. İnsanlar yoğun sesin içerisinde eğilmiş bir halde konuşuyorlardı. Onlar kaleyi bırakmış olan savaşçılardı ama görünmez liderlerinin ilk emriyle geri dönüp kuşatmaya tekrar hazırdılar. Genellikle durgun olmalarına karşın şimdi son derece heyecanlı ve canlıydılar. Düzensiz yürüyorlardı ama sıralarında yine de gergin bir iş düzen vardı. Friedrich büronun antresine girdi. Elbise asacağında kırışmış gri paltolar, pelerinler ve yarım kaftanlar sanki donmuştu. Hiç kimse onları korumuyordu. Ahşap bankın üzerinde John'un unuttuğu metal tütün tabakası duruyordu. İhtiyar grev ilan etmişti. Silindir şapka yığınının içerisinde Engels bir kasket buldu ve boynuna bir penye fular dolayarak sokağa çıktı. Etrafında işçiler yürümeye devam ediyorlardı. Köprüden fabrika sokaklarına içeri doğru girdi. Ağzına kadar açık olan kapılar çaresizce gıcırdıyorlardı. Onlar grev beklemiyorlardı. Bazı insanlar iş bulma bürolarına doğru geliyorlardı. Ganimet kokusunu alan bu insanlar grev yapan kardeşlerinin yerine kendilerini teklif etmek için acele ediyorlardı. Fabrikatörler daha onları aramaya başlamadan kendileri etraflarına bakınarak boş terk edilmiş fabrikalara girdiler. Friedrich bu insanları dövmek için korkunç bir istek duydu. Friedrich'in duyguları nadiren mantığının önüne geçerdi. Köle ruhçuklar, alçak ve zavallı. Yakında işçiler tek başlarına bu hainlerin icabına bakacaklar. Bir dakika sonra artık başka bir şey düşünüyordu. Hainliği engelleyebilmek için fabrika kapılarının önüne işçi devriyeleri yerleştirmek gerekiyor. Ama işçiler bunu düşünmüşlerdi bile. Kapılar kapatılıyor ve işçiler devriyelere katılıyorlardı. Devrim yaklaşıyor diye umut ediyordu Engels ama bununla birlikte içindeki endişe de artıyordu. Bu bir provokasyon değil miydi acaba? Tıpkı yazın işçileri kandıran ilk grevdeki provokasyon gibi miydi acaba? Acaba sanayiciler proletaryayı bir maşa olarak kullanarak hükümetten bazı şeyler mi koparmak istiyordu? Ama tüm kaygıların arasından dopdolu kabaran bir duygu yükseliyordu, gururlu bir sevinç. Friedrich işçi sınıfının örgütlü bir şekilde hareket ettiğini ilk defa görüyordu. Grev devrimci bir çatışma gibi, kitlesel bir ayaklanma gibi harikaydı. Hangi sihirli parola binlerce nüfusu olan şehrin içinden uçmuş ve her şeye inat onlarca fabrikayı, yüzlerce makineyi, binlerce dokuma tezgahını durdurmuştu. İşçilerin düzensiz şenliği, onların büyük gücünü ve bilinçli hale gelmiş olan dayanışmalarının şimdiye dek görülmemiş barışçı bir geçit töreni değil miydi sanki? Devrim böyle gelir diye düşünüyordu Friedrich. Arkasından yeni bir hanedanı taşlandırmayı değil, rejimin yok edilişini getiren sosyal devrim böyle gelir. Friedrich, tarihin kendisine verdiği bu müthiş derse seviniyordu. Düşünen ve her şeye bakan Friedrich, kenar mahallelere doğru yürüdü. Karşısına önünde bir el arabası iten bitkin bir ihtiyar çıktı. Arabanın üzerinde sarı bir gübre yığını vardı. İhtiyar grev hakkında hiçbir şey bilmiyordu, sağırdı. Gübre taşıyan adam Friedrich'e yaşadığı yeri gösterdi. Bu terk edilmiş bir inek ahırıydı. İhtiyar dörtgen çıplak bir kilerde, lime lime olmuş eski elbiselerden oluşan döşeğin üzerinde, yarı çürümüş çatıdan akan yağmurdan hiç rahatsız olmadan uyuyordu. İhtiyar John, genel grevin yapıldığı büyük gün evde oturmadı, şehirde dolaşmadı, Chartist kulübünde çağrı bildirileri hazırlanmasına yardım etmedi, fabrikatörlerle ücret ve haklar konusunda pazarlık yapmadı. Hiç kimseye haber vermeden onu iten tutkulu devrimci ikbal perestliğinin etkisi altında tren garına gitti. İlkinde başaramadığı mucizeyi bu ikinci grevde gerçekleştirmeye karar verdi. Liverpool ve Manchester arasında çalışan iki lokomotifi durdurmak istiyordu. Trenlerden birisinin makinisti aldığı yüksek maaşına ve iyi iş koşullarına rağmen greve katılacağına söz verdi. O Chartist'ti. İkinci trenin makinisti iri kıyım genç bir İskoçyalıydı. Birlikten uzak duruyordu ve şeflerine yağ çekiyordu. Treni terk etmedi. John bir defasında onunla atışmıştı ama şimdi ihtiyar o eski tartışmayı unutmaya karar verdi. Ne de olsa bu çocuk da onun gibi işçiydi. Ticaret firması Ermen ve Engels'in bekçisinin kendisine söylemeye hazırlandığı şeylere karşı sağır kalamazdı. Bu sabah John için bir şeyler sürekli ters gidiyordu. Acele ederken tütün tabakasını unutmuştu. Göz kapaklarının birisinde kısa sarımsı kirpiklerin arasında bir arpacık çıkmıştı. Üstelik zaten miyoptu. Her zaman olduğu gibi John'a büyük pörsümüş vücudunun ben buradayım demesi ağrına gidiyordu. Tren garına giden yol şehrin içinden geçiyordu. John yavaş yavaş sürükleniyordu. Romatizmanın kötürümleştirdiği diz kapağını ve ona ıstırap çektiren kuru omuzunu ovmak, sümkürüp arpacığını yoklamak için sık sık duruyordu. Arpacığı olağanüstü bir hızla büyüyor ve gözünü tehdit ediyor olmalıydı. İhtiyar bazen etrafa bakmak için duruyordu. Manchester hızla yapılaşıyordu. Bir binanın yanında hemen başkaları da bitiyordu. Ama yeni evler çirkin, dar ve artık eskimiş gibi görünüyorlardı. Bunlar yine aynı kilerler ve ambarlardı. aynı karanlık ve alçak koptoralardı ve hepsi yan yana yapılmış, görünmemiş boyutlarda büyütülmüştü ve bu halleriyle daha korkunç, karamsar ve kirliydiler. Bahçeler dardı, eskilerle tıka basa doluydu ve çöplüğe, makine ve kullanımdan çıkmış eşya mezarlığına benziyordu. Muhteşem ürünler bu mezarlıkta toz ve pisliğin içerisinde dokunuyorlardı. John burada çocukluğundaki ve stresten kaçtığı gündeki eski bataklığı hatırladı. İhtiyar gri düzlüğe ve pis kokulu yeşilimsi sulara acıdı. Fabrikadan nefret ediyordu. Fabrika korkunçtu. John gibilerin iyiliği için değil, onlara ıstıraf vermek için yaratılmıştı. Fabrika işçiyi yavaş yavaş öldüren bir makineydi. Bizim kanımızı emen örümcek ağı işte bu diye düşündü John ve hayallere daldı. Zaman gelecek, fabrika büyük ve güzel olacak. Lady Vargo'nun şatosu gibi. İhtiyar hayatında ondan daha güzel bir bina görmemişti. Bu olasılık çok fantastikti. Olağanüstü olan her şeyi çok komik bulan John uzun süre alnına vurarak güldü. Mimikler ve reveranslar yaparak kendi kendine konuşuyordu. Lady Hazretleri izin verin de sizi yeni sarayımıza, bizim fabrikamıza taşıyalım. Biz ise sizin çiftliğinize yerleşelim. İnanın ki bu bizim kumaşlarımızı daha sağlam, desenlerini ise daha zengin kılacak. Ah diye bağıracaktı Lady Vargo ve kalp krizinden ölecekti. Lokomotif garda ahşap bir barakada durmaktaydı. Makinist fenerlerin içerisine lambaları yerleştiriyordu. John'a cevabı kısaydı. Toz ol. John makinisti ikna etmeye çalıştı. Sen bir işçisin ve ben sana bugün toksan eğer yarın da tok olacağını garanti edemem. Toz ol alçak. Bu aklımla senin gibi 20 aptalı besleyebilirim. Aç olan isyan etsin. Ben tokum ve isyan etmem anlamsız. Her zaman memnun muydun? Olmadığım zamanlar küfrettim. Dayanışma hakkında bir şeyler duydun mu? Dayanışmak amacıyla hemen şimdi polisi çağıracağım. John vazgeçmiyordu. Makinist ise gittikçe daha saldırgan oluyordu. Beklenmedik suçlamalar vicdanını rahatsız ediyor, ihtiyara sinir oluyordu. Sinirsel gerginlikten dolayı John'un hasta gözleri kızardı ve dolmaya başladı. Arpacık iltihaplanmaya hazırlanıyordu. Makinistin yüzü nemli perdenin arkasından bakıldığında daha da ilginç şekillere giriyordu. Dahası iz karası büyük burnunun altında bıyık gibi duruyor ve kaşlarından süzülüyordu. Ah bir genç olabilseydim. John böyle bir durumda ne yapacağını çok iyi biliyordu. Makinist de didişip onu döverdi. Makinist başka dilden anlamıyordu. Tren mutlaka durdurulmalıydı. Bir kez daha işçinin işçiyle konuştuğu gibi seninle konuşuyorum. Defol, yıkıntı diye onun sözünü kesti kudurmuş olan makinist. Seni solucanlara yem yapmadan raylardan çekil. Makinist lokomotifin merdivenlerinden eğilerek bağırıyordu. İslerin siyahlığı altında kızgınlığının kızıllığı görülebiliyordu. Raylardan çık delirmiş şeytan diye kükrüyordu makinist ama John yerinden kımıldamıyordu. Beni ezmeye cesaret edemez diye düşünüyordu. Sanki lokomotifi durdurabilecekmiş gibi kollarını açtı. Seni bırakmayacağım. Yakında bulunan gardan düdükler kızgın bir şekilde çalıyordu. Barakanın kapısı artık açıktı. Yoldan defol diye bağırdı tekrar makinist. Yoldan defol. Leş. Ama John bir tek adım bile atmadı. Lokomotifin siyah ön kısmı birden onu sihirli bir şekilde etkiledi. John buraya niçin geldiğini unuttu. Gözlerinin önünden binlerce makine geçti. Melor, ihanet, demir yaratık, yaratık. Tüm bunlar bir şimşek hızıyla aklından geçiyordu. Stop diye emretti lokomotife. Ben seni öldüreceğim deyip onun üstüne atladı. Bir an için demir bir kirişten sarktı. Bu arada diğer eliyle düzgün yüzeyli demire deli gibi vurmaya devam ediyordu. Vücudu güçsüzleşiyordu. Lokomotif son hızıyla gidiyordu. John hiç çığlıksız, çurçuflayan, ütü gibi düzgün yüzeyli makinenin altına kaydı. Friedrich Engels, John'un öldüğünü grev bittikten birkaç gün sonra öğrendi. Şehir taştıktan sonra yine yatağına dönen nehir gibi sessizleşmiş ve durulmuştu. Fabrikaların buharlı dokuma makineleri monoton bir şekilde çalışıyordu. Fabrika kapıları kapanmıştı. Friedrich öleni düşünürken onunla son görüşmesini hatırladı. John ona grev sırrını açmamıştı. Ermen ve Engels bürosunun müdür odasında John'un parçalanan cesedi hakkında konuşuluyordu. Ona bir genç tabutu gerekiyordu. Onu yoksullar mezarlığına gömeceklerdi. Firmanın kuralları gereği vefat edenin varislerine küçük bir yardım yapılması karara bağlandı. Ama ihtiyar John'un yakınları bulunamadı. Friedrich Engels, İngiltere'deki işçiler hakkında kitap yazma tasarısını kesinleştirdi. Bu kitabı milyonlarca simite, tarihleri, yaşamları statik bir rakam gibi net ve şehir morgundaki atsız cesedin üzerindeki rakam gibi trajik olan tüm insanları adamak istiyordu. Tüm bu insanlar kitabın temelini oluşturacaktı. İhtiyar John, Friedrich'e ilham verenlerden biriydi. Bu ilham müfettişlerin mavi araştırma raporları gibi Manchester, Liverpool ve Londra gibi, genel grev gibi, gazeteler ve Alman sosyalistlerinin falcılıkları gibi, Joseph Mol, cesur ve meyvesiz Chartist Harney ve mantıklı ve soğuk Owen gibi önemli ve anlamlıydı. Friedrich kitabının ön sözünde defalarca üzerinde düşünerek büronun bekçisinin güvensizliğini yok etmeye çalışarak şöyle yazdı. İşçiler. İngiliz dokuma işçileri, metal işçileri ve madenciler kalabalığı içinde düşünceli bir şekilde bıyığını çiğneyen John'u görüyordu. Bu çalışmamı size adıyorum. Bu çalışmamda Alman hemşerilerimin görmesi için sizin içinde bulunduğunuz koşulların, acılarınızın ve mücadelelerinizin, umut ve kararlarınızın gerçek resmini çizmeye çalıştım. Ve Friedrich yine bu işçi kitabının kime gerekli olacağını anlayamayan, bizim paramız tütüne bile yetmiyor, bizim felaketimizi anlatan kitabı biz ne yapalım? John'a cevap veriyordu. İnsan zengin olunca birçok şekilde yaşayabilir. Ama yoksulluğun tek yüzü var. Sizin koşullarınızı tanıyacak kadar uzun yaşadım aranızda diye yazıyordu Friedrich. Yüzündeki gülümseme yavaş yavaş kayboluyordu. Onunla birlikte hatıralar da silikleşiyordu. Maddenin uçuk tanımını kavramak beni tatmin etmiyordu. Ben sizi evlerinizde görmek, günlük hayatınızı incelemek, durumunuzu ve ihtiyaçlarınızı sizinle konuşmak, sizi ezenlerin sosyal ve politik gücüne karşı verdiğiniz mücadeleye tanık olmak istedim. Orta sınıfların arkadaşlığından, yemekli partilerden, Portekiz şarabı ve şampanyasından vazgeçerek tüm fırsatlarımı tamamen işçilerle ilişkilere adadım. Bundan dolayı sevinçli ve gururluyum. Sevinçliyim çünkü böylece gerçek hayatı tanıyarak çok güzel anlar yaşama imkanı buldum. Aksi takdirde ise zamanımı etiket ve salon lakırdılarının sıkıcı kurallarını takip etmekle harcayacaktım. Gururluyum çünkü ezilen ve horlanan sınıfın yaptığı kahramanlıkları görme imkanım oldu. Bu sınıfın insanları ise bulundukları durumun tüm dezavantajlarına, kötü koşullarına rağmen İngiliz tüccarları dışında herkese saygı uyandırıyorlar. Orta sınıflar ne söylerse söylesinler, sizin emeğiniz sayesinde sadece kendileri zenginleşmeye çalışıyorlar. Şimdi sizin emeğinizle bir ürünle olduğu gibi ticaret yapabiliyorlar ve bu gizli insan eti ticaretinden kâr etme imkanını kaybettikleri an sizi açlıktan ölmeye mahkum ediyorlar. Eminim ki siz özel bir ırk oluşturan İngilizlerden çok daha fazla özelliğe sahipsiniz. Siz çıkarlarınızın tüm dünya insanlarının çıkarlarıyla aynı olduğunu anlayan insanlarsınız ve siz büyük bir insanlık ailesinin üyelerisiniz. Ve bundan dolayı böyle bir ailenin üyeleri olduğunuz için, birleşik ve bölünmez bir insanlığın üyeleri olduğunuz için, sözcüğün en yüce anlamıyla insan olduğunuz için sizi kutluyorum. 7. Bölüm. Ön gün. 1. İnsan bifteği İngiltere'de yemeli, makarnayı İtalya'da, birayı Almanya'da içmeli. Vodvilleri de sadece Fransa'da izlemeli. Onu da Fransızlar sahnelerse tabii. Herbeck dürbünü tembel bir şekilde gözlerine koydu ve muhteşem Rosa Cherry'nin yarı çıplak bacağını seyretmeye koyuldu. Rosa Cherry, çift anlamlı bir şarkının bir dörtlüğünü yırtınırcasına söylüyordu. Yarı dönmüş pozisyondaki Emma, ünlü tiyatro Jim Nance'ın sahnesini değil, kocasının profilini izliyordu. Herbeck yakışıklıydı. Böyle düşünen sadece Emma değildi. Kadınlar siyah bukleli, kaprisli bir sakinliğe sahip ve kolayca parıldayan gözleri olan bu şairi beğeniyorlardı. Şairin saçları yumuşak bukleler halindeydi. Emma kıskanç bir şekilde koltukların arasından geçen elbisesi tavus kuşu tüyleriyle süslü sarışın kadının bakışlarını yakaladı. Hiçbiri ona gülümsemeden, onu davet etmeden geçmiyor diye düşünüyordu genç bayan Herbeck. Ahlaksız yaratıklar. Yüce bir insanın eşi olmak çok zor. Ama bu tatlı bir yük. Başkasını da sevemem. Yapamam. Arada Herbecklerin yanına tanınmış bir edebiyatçı yaklaştı. Tiyatro ve kafelerin müdavimi. Akşam gazetesi gibi haberlerle dolu yararlı bir insan. Her şeyden haberdar ve herkesi tanır. Balzac Paris'e dönmüş diye hızlı hızlı anlatıyordu. Hanska Rusya'da habire tıkılmış. Artık vişne yemiyor ama tüm yemeklerine soğan katıyor. Evini Moskova stiline göre düzenlemiş. Şöminelerin yerine Rus sobaları yaptırmış. Az kapı pencerelerden daha az kapı yaptırmış evine. Bahçeye baraka yaptırmaya karar vermiş. Bu baraka gizemli, içine bir zerre güneş ışığının bile girmediği bir yer olacakmış. Bu yer onun Sibirya'sı olacakmış. Oraya kendi düşmanlarını sürmeyi hayal ediyormuş. Bunlar da onun kitaplarını yayınlamayan yayıncılar, tiyatroların müdürleri, oyunlarını reddedenler, romanlarını aşağılamış olan eleştirmenlermiş. Balzac bir Rusya anısı olarak bundan böyle sadece kızaklara binecekmiş. Ama bu kızaklara Petersburg'da olduğu gibi geyikler değil atlar koşulacakmış.